Gün dönümü. Sema yayla. Sıcağın kavurduğu bu yaz gününde kesinleşecekti her şey. Karısı da onun telaşına uymuş, erkenden gelmişlerdi. 3 aydır yaşadıkları bu şehre geldiği ilk günü düşündü. Duydukları karşısında fiziksel bir darbe almışçasına bedeninin tepki verdiği Nisan gününü. Babasının sahibi olduğu ekmek fırınının önceleri çırağı, okul bittikten sonra da sigortalı tam zamanlı çalışanıydı. Babasının emekli olmasıyla üstlendiği patronluğu hakkıyla yerine getirmiş, ürün çeşitliliğini yufka ve bazlamayla arttırmıştı. Zamanla işlek bir yol haline gelen sokağın köşe başında 3 katlı bir ev yaptırmıştı babası. Giriş fırın, üst kat ev. Yazları çekilmez olsa da, kışın İç Anadolu'nun soğuğunu hissettirmeyecek kadar sıcak olurdu evin içi. Mesai erken başlardı. Sabah 4'te fırını yakar, o gün kimlerin karnının doymasına vesile olacak bilmeden fıçı gibi metal kapta hamurun yoğrulmasını izlerdi. Çeyiz hediyesi olarak düğünde kız tarafının taktığı metal kordonlu saatini çıkarırken elinin üstündeki lekeyi gördü. Sağ baş parmağını yalayıp üstünde gezdirdi. Tükenmez kalem çiziğini çıkarmak ister gibi ovdu. Önce un çuvalını kaldırıp miksere boşaltırken çarptığını düşündü. Sonra aklına bacaklarındaki morluklar geldi. Tezgahın yanındaki kalın beyaz perdeyi çekip pantolonunu indirdi. Önceki gün gördüğü morluklara yenilerinin eklendiğini anladı. Raftaki bir günlük ekmeklerden birinin ucundan kırdı, bir parça peynir koyup yedi. Eve çok da uzak olmayan devlet hastanesine gitti. Sıra numarası alıp döndü. Hamur ekmek olacak kıvama gelmişti. Tecrübeyle terazilenen eline itimat etmeden kopardığı her parçayı tartıp kızmış fırına yolladı. Pişmelerini beklerken akıllı telefonuna vücutta morluk yazdı. İlk karşısına çıkanlara kaşlarını çatıp göz gezdirdi. Hastalık habercisi olabilir. Kan hastalıklarında, lösemide erken tanı. Ensesinden vücuduna bir sıcaklık yayıldığını hissetti. Ekranı kapatıp ekmekleri çıkardı. Yok yahu dedi kendi kendine. Öyle olsam hissederdim diye düşündü. Dudağını sarkıtıp kaşını kaldırdı. Hayırlısı Allah'tan dedi. 23 Nisan provası için okula rengarenk kıyafetlerle giden çocukları görünce gülümsedi. Çok değil, birkaç seneye onunkiler de bu kalabalığa karışacaktı. Başını sağa sola yaslayarak kemirdiği tırnaklarına inceler gibi baktı. Bir haftadır gözüne uyku girmemişti. Adını duyunca ayağa kalktı. Yalnızdı. Kapıdaki sinir kurusu içeri geçmesini emretti. Kapı kapanıp odadakiler çıkmadan konuşmaya başladı karşısındaki ağız. Hep böyle hızlı mı konuşurdu acaba? Kalınca bir gömlek giymişti. Terledi. Sinir kurusu nihayet ben ne yapabilirim serzenişiyle dışarı çıktı. Kapıyı kapadı. Kendisine işaret edilen mavi sandalyeye oturdu. Ağız tekrar konuşmaya başladı. Geçmiş olsun. Bu defa daha yavaş ama yine de karşısındakine soru sorma fırsatı tanıyacak boşluğu vermeden tane tane sıraladı. Löseminin bir tür kan kanseri olduğunu, ileri tedavi imkanlarının olduğunu, üstesinden beraber geleceklerini anlattı. Devlet hastanesinde yapılan tetkiklere itimat etmemiş, yıllardır gelmediği bu büyük şehrin hastanesine farklı bir şey duyabilmek umuduyla gelmişti. Yol boyunca düşündüğü ihtimaller dahilinde aklına gelen soruları sormayı unutmuştu. Ağız yardımcı oldu. Tedavi hemen başlayacaktı. Evre önemliydi. Uzun sürebilirdi. Yanında kimse var mıydı? Ne iş yapıyordu? Son sorudan başladı. Çünkü ondan öncekileri unutmuştu. Buz gibi olmasına rağmen terleyen ellerini olduğu yere diz kapaklarına sildi. Kulakları uğulduyordu. Diğer soruları sordukça teker teker cevapladı. Odadan çıktığında sinir kurusu omzuyla kafası arasına sıkıştırdığı telefona mekanik bir sesle randevu almak için diğer numarayı araması gerektiğini anlatırken parmakları klavyede bilmem kaçıncı kişinin iş göremezlik raporunu yazıyordu. Çıkış kapısı o yaklaşınca açıldı. Bir banka oturdu. Telaşlı, asık suratlı kalabalığı izledi. Kan kanseri demişti doktor. Kemoterapi alacaktı. Raporları düzenlenecek, ilaç hazırlanacaktı. Telefonlarına bakması önemliydi. Bu sürede toplu alanlarda maske kullanmalıydı. Rumeli ağzıyla bunları anlatan saçı permalı şişman hemşire, acaba öleceği için mi iyi davranmıştı? Dişinden tırnağından arttırıp kenara koyduğu 3-5 kuruş tedavi sırasında yeterdi ama ona bir şey olursa çocukları ve karısı ne yapacaklardı? Fırın vardı var olmasına ama kadının yapacağı iş değildi. Çocukları peki? Henüz çok küçüklerdi. Bunun sırası değil şimdi diye düşünüp yakın zamandaki planlarına odaklandı. Karısını arayıp telaşa mahal vermeden anlatmaya çabaladı. Çocukları annesine emanet edip ilk otobüsle yanına gelmesini söyledi. Şeker fabrikasında çalışan ahbabına çalıştığı kurumun misafirhanesinde kendilerine yer ayarlayabilir mi diye sordu. Çehresini bilmediği bu şehirde bir süre yaşayacaklardı. İlk kemoterapiden birkaç gün sonra müdavimlerinin hep yorgun ve uykulu olduğu banyo treninde neden diye sayıkladı içinden. Kimse duymamıştı. Bir daha sordu. Neden ben? Bir şehir dolusu, bir dünya dolusu insandan kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, bilerek kimseye bir kötülüğü dokunmamış ben. Biri 10 aylık, diğeri 4 yaşında iki çocuğu olan ben. 30 yaşındaki ben. Harama el uzatmadan yaşamış, hakkaniyetli ben. Etrafındaki insanlar tarafından sevilen, başkalarına saygılı ben. Cumaya giden, orucunu tutan ben. Bu dünyaya sayısız kötülüğü olan o kadar kötü insan varken neden ben? İnenlerin yerini doldurmaya heveslilerin bekleyin önce inelim nidalarıyla azarlandığı sırada kalabalıkla indiler. Dönüşte aynı trende oturarak gidebildiğine şükretti. Ayakta kaldığı zaman oturanlardan biriyle göz göze gelmesi gerekiyor fakat ya uyudukları yahut telefonlarıyla meşgul oldukları için bu olasılık hayli az oluyordu. Misafirhanenin girişindeki rutubet kokusunu geçici süreyle bastıran tarçın, ona karısının yaptığı keki hatırlattı. Çenesine kramp girdi. Alt damağı tükrükle doldu. Şeker fabrikası misafirhanesinin tuvaletine kaçıncı kez kustuğunu bilmeden içindekileri boşalttı, bunun son olmasını diledi. Boynundaki ve karnındaki kaslarını ilk kez hisseder gibi içinde bir şey kalmadığına bedeni ikna olana dek öğürdü. Daha önce olmadığı kadar halsizdi, tedavi sürecinde deneyimlediği kadar tecrübeli. Başına ne geleceğini bilmek onun için süreci daha katlanılır hale getiriyor muydu? Yoksa ilk zamanlarda olduğu gibi sonraki adımın ne olacağını bilmemek korkutuyor muydu? Bunları düşünecek kadar iyilik hali olmayan zamanlardı. 3 ayda hiç kusmadığı kadar kustu. Hastalığın geçmesi halinde yapacaklarına dair hiç olmadığı kadar adak adadı. Hiç düşünmediği kadar ölümü düşündü. Karısının ve çocuklarının naçar kalmaması için çare aradı. Hiç yemediği kadar naneli şeker yedi. Korktu. Yaratıcıya kızdı ama dualarını kabul etmezse diye kızdığına pişman oldu. Pazarlık yaptı. İyileşirse daha çok iyilik yapacağına dair. Dünyadaki sınavının bu olduğuna ikna oldu sonra. Kendisini mükafatın beklediğine inandı. Karısının her daim hissettirdiği desteği, akrabaların, eşin dostun aramaları hiç bitmedi. Kimsenin tercih etmeyi istemeyeceği bu deneyim sürecinde kendisi gibi pek çok insan gördü. Yalnız değildi. Her yaştan, her meslekten, her cinsten başkalarının da bu ve benzeri süreçleri yaşıyor olması rahatlatmıştı onu. En çok çocuklara üzüldü. Kendi hikayesinin yarıda kalma ihtimalini unutup onlar için, büyüyebilmeleri için dualar etti. Şükür sebebi oldu çocuklar. 3 ayda hiç şahit olmadığı kadar hayal kırıklığı gördü. Bu hayal kırıklıklarının kahkaha, gözyaşı ve şükürlerin birbirine karışmasını deneyimledi. Adını duymanın insanı altüst ettiği bu hastalığın üstesinden gelmek, insana ait pek çok duygunun aynı anda yaşanmasına neden oluyordu. 3 ayda onlarca hastane arkadaşı edindi. Hikayelerine şahit oldu. Kendininkini anlattı. Yaşama sarılmak için şimdiye kadar düşünmediği sebepleri sıraladı. Başkalarının bu cendereden nasıl çıktıklarını dinledi. Günün birinde kendisinin de başkalarına umut vereceğini hayal etti. Zaman zaman gelen telefonlardan sıkılsa da desteğini beklediği insanlardan arayıp sormayanlara gönül koydu. Aynısı onda da vardı bak, motivasyonları da oldu. Sarı zerdeçal yedirdiler, iyi geldi. 40 kinit otunun kökünü kaynatıp iç reçeteleri de. Neye kulak verip neye vermeyeceğini kestirebilir hale geldi. Kan sonuçlarını sinir kurusundan alıp sıraya girdi. Genç olan beyaz önlüklü elindeki kağıtları alıp bekle dedi. Hocam 3. kürünü alan ALL hastası diye tanıtıldığını duydu. Burada kendisinden ismiyle değil hastalığının adıyla bahsedilmesine alışmıştı. Yadırgamadı. Bir ay önceki gergin ağız bu defa gülümsemekten daha da gergin, gel dedi. Gözün aydın. Reçeteyi dörde katlayıp arka cebine koydu. Kontrole geleceği zamanda tembihlendikten sonra kendisinden yaşça çok da büyük olmayan doktorun elini öpmeye yeltendi. Her iki tarafın akrobatik hareketlerinden sonra bu girişiminde başarılı olamadı. İri kemikli eliyle içten bir tokalaşma yakaladı. Dönüş yolunda ön koltuktaki kıyafetleri naftalin kokan yaşlı kadın umulmayacak kadar meraklıydı. Ali Yılmaz, aa ekmekçilerin Ali, niye ağzında maske var? Ha sen şu kanser oldu dedikleri gençsin. Nasıl oldun? Bitmiş mi şimdi? Kontrol, benim görümcemin kaynı da aynı hastalıktandı. Kanser dediler ona da. Görsen şimdi turp gibi. Yaşamdaki kıdemini kullanarak beynik laflarını sürdürdü. Hayat kimilerimiz için iki sela arasıymış. Birisi doğduğumuzda ismimizle kulağımıza okunan, diğeri öldüğümüzü eş dosta duyuran. İki sela arası uzun olsun isterse kafaya tokadan başka bir şey takmayacakmış. Onun da dizleri mahvetmiş onu. Üzülmeye değmezmiş, moral önemliymiş. Kadın nihayet yorulup uyuklamaya başladı. Bir günde yaşantısı tümden değişen birine moralini bozma demenin anlamsızlığını düşündü. Ekmekçilerin Ali evine dönerken insan oluşunun verdiği kibirle neden ben diye sormayı unuttu. Takatsiz ancak şükran dolu döndüğü evinde kendisi için yeni bir sayfa açıldığının bilincindeydi. Yaşlanmak için şansı vardı. İkinci selasına daha çok vardı. Maskesini çıkarmadan çocuklarını kucakladı. Sardunyaların sası kokusu ekmek kokusunu bastırmıştı. Karısına sarıldı, derin bir nefes aldı. Çok şükür dedi. Nasıl ki gönlün yazı var, kışı var, ömrün de yazı var, kışı var. Bizim ömrümüzün yazı geri geldi.